Ayrım 23.
Sayfa 279. Yukarı caddeden sopasını kaldırım taşları üstünde süreye süreye bir bekçi geçiyordu. Adamın bu tarafa doğru sapmasından ve bizi gece vakti türbe kapısında bu kadar acayip bir vaziyette yakalamasından korktum. Nihayet artık bir şey söylemek zamanında gelmiş olduğu için yavaşça "Taşların üzerinde üşüyeceksiniz Afife Hanım," dedim. "Gidelim mi?" Vaziyetini değiştirmeden başını kaldırdı, yüzüme bakarak ve omuzlarını kısarak "Nereye gideceğiz?" dedi. Bu söz sualime bir cevap olarak manasızdı. Fakat bir çarenin hakiki vaziyetine göre bana büyük bir şaşkınlığın ifadesi gibi göründü. Anlaşılıyordu ki etrafında birbiri ardında meydan almış yıkıntılar ve yeni bir şey getirmesinden ümit kesilmeye başlayan seneler karşısında tek heyecan ve tek hayal olarak ben kalmıştım. Niçin ben? İhtimal ki bunun asıl şahsımla alakası bile yoktu. Yahut pek azdı ve ben incecik çocuk başımda esip savrulan çılgın havamla dakikadan dakikaya kızarıp sararan rengim, kah gülen, kah ağlayan büyümüş hasta gözlerimle hayatının tek romanesk çehre ve vakası olmuştum. Afife'nin normal bir aşkın hudutlarını çok fazla aşan bir zaman için bana bu kadar sarılmış olmasının başka izahı yoktu. Hem öyle bir sarılış ki öldüğümü zannettiği halde yine kendini kurtaramıyor, bana bir nevi hayat iade ederek göğsümde yaşamakta devam ediyordu. Nereye gideceğim? Bu sualde hakikaten ne yapacağını bilmeyen bir insanın şaşkınlığı vardı. Bu dakikayı hayatının en fevkalade hadisesi olarak yıllarca bekledi. Her türlü engelleri çiğneyerek koştu. Bunlardan daha kuvvetli olan manevi engelleri, utancı, gururu, ar ve namusu hakkındaki bütün muhafazakar telakkilerini alt etti. Derdini bir diş ağrısı anlatır gibi sadelikle söyledi. Afife gideceği yeri ancak bu noktaya kadar görebilmişti. Ondan ötesini hakikaten bilmiyor ve çaresizlikten bu suali bana soruyordu. Şansım burada da imdadıma yetişti. Çünkü çocukları yatıran büyük yengemle ağabeyimi yatıran küçük yengemin bu nazik zamanda bizi aramaya çıkmış olmalarını şanstan başka bir şeyle izah edemeyeceğim. Onlar bizi bahçede bulamadıkları ve sokak kapısını açık gördükleri için meydanın ortasına kadar yürümüşler ve konuşmaya başlamışlardı. Gece o kadar sakindi ki aradaki sokağa rağmen söyledikleri tane tane işitiliyordu. "Yengeler bizi arıyorlar Afife Hanım," dedim. Bir şey söylemeden ayağa kalktı, saçlarını eteklerini düzelterek mendiliyle tekrar gözlerini silerek yürümeye başladı. Fakat birkaç adım sonra tereddüt etti. "Yüzüm bilmiyorum ne halde," dedi. Yengeler peygamber gibi kadınlardı. Afife'nin çehresinde bir fevkaladelik fark etseler bile bunu fena yormalarına imkan yoktu. Fakat ben bunu söylemeyerek "Merak etmeyin Afife Hanım, hiçbir şey görünmüyor," dedim. Durdu ve ağır bir hüzünle gülümseyerek "Evet, artık radyom kalmadı ki çehremde," dedi. Bu 10 sene evvel köyde atları çıkarılmış arabanın kapısına kollarını dayayarak ve karanlıkta sedef gibi parlayan çehresine karşı kendimi tutamayarak yaptığım teşbihe cevaptı. Anlaşıldığına göre benden kalan her şey gibi bu radyom teşbihi de onun için bir kıymet almış. Zavallı kadın senelerin çehresinde yaptığı değişikliği ara sıra aynada gördükçe duyduğu acıyı ihtimal bu kelimelerle ifade etmişti. Afife bu sözleriyle bana artık beğenilmeyecek bir hale geldiğini mi anlatmak istemişti bilmiyorum. Fakat biraz evvel ağlayarak yaptığı itiraf gibi bunu da cevapsız bırakmış olmak bana çok acı göründü ve sokağın köşesine döneceğimiz zaman birdenbire "Afife Hanım," diye seslendim. Ne söyleyeceğimi pek iyi tasarlamamıştım. Fakat döndüğünü ve başını önüne eğerek beklediğini görünce "Afife Hanım," dedim. "Bana umulmayacak şeyler söylediniz. Demek siz beni..." "Evet, sözlerinizden anladığıma göre siz beni..." Bu karanlık geçitle iki yanımızdaki duvarlardan sarkan ağaçların meydana getirdiği fakir dekor içinde kendim mahalle arasında idil yapan toy çocuklara benzetiyor, cümlemi bir türlü tamamlamaya muvaffak olamıyordum. Fakat o, söylemeye utandığım kelimeyi anlamıştı. Ağır ağır ellerini kaldırdı ve artık başında bulunmayan örtüsünü şakaklarına gerer gibi bir hareketle gözlerinin önüne indirdi. Hem de nasıl? Bu maceranın 3 günlük yol yorgunluğuna inzimam eden sarsıntısı beni epeyce sersemletmişti. Son derece bozuk bir maneviyatla yatağıma girdim ve hemen uyudum. Yalnız gecenin kim bilir hangi vaktinde, belki uyuduktan 5 dakika sonra yahut da sabaha yakın birdenbire uyandığımı hatırlıyorum. Penceremin dışındaki büyük tahta boşun çinkolarında hafif bir tıkırtı vardı. Başımda birdenbire dolaşan mutlaka odur diye bir fikir uyandı. Yatağımda biraz dönerek pencere tarafına baksam panjurların dışında onun gölgesini göreceğimi zannediyordum. Fakat başımdaki büyük sersemliğe rağmen böyle bir şeyin imkansızlığını kendim de anladım. Fiyevrim var, kulaklarım uğulduyor, keşke yatmadan bir kaşe alsaydım diye düşündüm. Fakat ilaçlarımın bulunduğu çantayı nereye koyduğumu hatırlayamıyordum. Zihnimi orada burada dolaştırırken tekrar dalmışım. Afife'yi ertesi günü bambaşka bir çehreyle buldum. Vakit öğleye yakındı. O annemin salıncaklı iskemlesini bahçede bir ağaç gölgesi altına çekmiş, ayakta bir şeyler anlatıyor ve gülüyordu. Bana çok fazla ehemmiyet vermeyerek sözünü bitirdikten sonra şakaya başladı. Kemal Bey hiç değişmemiş diyordu. Hala eskisi gibi uykuyu seviyor. Anneme Milas'taki evlerinde hasta yattığım sırada ne zaman odama girse beni uykuda bulduğunu anlattı. Ben bu teferruatı pek hatırlamamakla birlikte tasdik ediyordum ve hep birden gülüyorduk. O sabah Afife'nin zannettiği gibi öğleye kadar uyumuş değildim. Onlar annemle bahçede dolaşırlarken ben de odamda pencerelerimi bile açmaya cesaret edemeyerek mütemadiyen dolaşıyor ve düşünüyordum. O gün Beyoğlu'ndaki apartmana inmek hakkındaki tasavvurum suya düşmüştü. Afife gidinceye kadar köşkte kalmak benim için bir nevi nezaket ve vicdan borcu oluyordu. Ara sıra bir yolunu bulup 3-5 saat İstanbul'a kaçabilirsem bütün yapabileceğim bundan ibaretti. Bununla beraber asıl mühim olan bu değildi. Bir hafta nasıl olsa geçerdi, geçecekti. Yalnız akşamki vakadan sonra Afife'ye karşı nasıl bir vaziyet alacaktım? Biçarenin itirafını sükutla karşılamış olmak bana büyük bir ayıp gibi görünüyordu. Fakat hakikaten ne cevap verebilirdim? Bir kere ona artık çoktan beri söyleyecek bir şeyim kalmamıştı. 10 sene evvelki bir haykırışımın gecikmiş bir yankısına benzeyen bu itirafta beni sarsan bir taraf bulunmasına rağmen onunla bir Leyla Mecnun sahnesi oynayamazdım. Böyle bir şeyin düşüncesi bile beni kendi gözümde küçültmeye, gülüşleştirmeye kafiydi. Bunu yapmayınca da ne söylense onu meyus etmek ve izzeti nefsini yaralamaktan başka bir netice vermeyecekti. Afife'nin krizi geçtikten sonra sükutumdaki manayı anlamış ve bana derin bir surette kırılmış olacağını tahmin ediyordum. Daha fenası bunu tahmine de imkan yoktu. Bütün yapabileceğim burada kaldığı müddetçe ona yakınlık ve şefkat göstermekten ibaretti. Her şeyden evvel dün gecekine benzer bir krizin tekerrürüne meydan vermemek lazımdı. Bunun için son derece uyanık bulunmaya mecburdum. Hele geceleri onunla yalnız kalmaktan sakınmalıydım. Buna mukabil yanımızda başkaları bulunduğu müddetçe onunla konuşmakta, hatta ara sıra çok ihtiyatla eski hatıralara dokunup geçmekte bir tehlike yoktu. Kendim maziye karşı derin bir hüzün ve hürmetle dolu göstermek Afife'yi teskin edecek, ona eski aşkımdan bir şeyler yaşadığımı vehmettirerek bir dereceye kadar avunmasına yardım edecekti. Madem ki hasta olmak sırası bugün ona gelmişti, vaktiyle kendisinin benim kırık ayağıma gösterdiği alakayı ben şimdi onun kırık kalbinden esirgemeyecek ve biçarenin pek fazla hırpalanmamış olarak evine dönmesini temine çalışacaktım. O sabah Afife'nin beklediğim bozuk ve dargın çehre yerine böyle pırıl pırıl bakışlarla bana gelmesi ve hatta şakalara başlaması endişelerimi yatıştırdı ve bana cesaretimi iade etti. Annemle beraber bulundukça zaten çekinecek bir şey kalmadığından ben de aynı ton üzerine cevaplar verdim ve geceki sahneyi her ikimiz de kendi yatağımızda gördüğümüz iki ayrı rüya gibi ihmal ederek çekinmeden konuşmaya başladık. Gündüz ışığı Afife'deki değişikliği daha açık gösteriyordu. Cildi bozulmuş, gözlerinin ve dudaklarının kenarında süzülüp uzamış çehresinde ince ince kırışıklıklar belirmişti. Gözleri hafifçe morarmış, göz kapakları arasında daha derine batmış görünüyordu. Bir aralık annemin entarisindeki bir söke parmağını sokarak oynadığını gördü. Hemen içeri koşup iğne iplik getirdi ve annemin sandalyesini güneşe çevirerek söküğü tamire başladı. Bu vaziyet bana onun yine böyle bir el işi üzerine eğilmesinden istifade ederek hırsızlamadan çehresini seyrettiğim günleri hatırlattı. Tepeden inen güneş ışığının dudaklarında ve yanaklarında dolaştırdığı parıltılara bakarken eski çılgın arzularımın tekrar canlanmaya başladığını duyuyor, gözlerimi bir türlü yüzünden alamıyordum. Afife dikişinin ipliğini dişiyle kopardıktan sonra başını birdenbire kaldırınca beni suç üstünde yakaladı ve gülümsedi. Daha garibi bu bakışın ne demek istediğini anladığı halde gözlerini kaçırmıyor, olmayacak bir cesaretle bana bakmakta devam ediyordu. Doğrusu aranırsa aşkımız bizi yıllardan beri ne kadar içinden çıkılmaz bir vaziyete düşürmüş olursa olsun, neticede iki kuvvetli ve sıhhatli dişiyle erkekten başka bir şey değildik. İkimiz de bu açık ve tertemiz yaz öylesinde geceki şiddetli buhranı takip eden bu büyük sükun ve dinlenme faslasında birbirimizi şiddetle istediğimizi bildiğimiz halde dünyanın en tabii bir şeyini yapar gibi çekinmeden, utanmadan birbirimize bakıyorduk. Öyle zannediyordum ki bu anda yalnız bir yerde bulunsak ve bir şey söylemeden bileğinden tutsam, hiçbir mukavemet göstermeden bu şimdiki bakışındaki sadelikle bana kendini teslim edecekti. Biraz sonra arkalarından yemeğe giderken düşünüyordum. Keşke her zaman bu dakikalardaki kadar sade olaydık ve birbirimizden ne istediğimizi bileydik. Tabii ve ne istediğimizi bilir vaziyette olmasını bilseydik. Buhranlarımızın et ve sinirlerimizi kendi ihtiyarımızla azaba sokmamızdan ileri gelmesine göre Afife ile 10 yıl evvel kucak kucağa geçecek kısa bir zaman, hatta bir tek gece bir miyasma yatağı temizleyen ateş gibi ikimizde de bütün maraz mikroplarını, bütün muzur hayal unsurlarını yakıp öldürecek, bizi bu beyhude buhranlardan koruyacaktı. O zaman bana pek hakimane görünen bu sinik düşünce Afife'yi baştan çıkarmak için bende şiddetli bir arzu uyandırmaya başladı. Hayattaki tecrübelerime göre kadın denen mahlukun gözümde hiçbir mistik tarafı kalmadığı için bunda bir güçlük görmüyordum. Hele senelerce sürüklediği bir aşkla bütün mukavemeti kırılmış bir Afife için bu adeta bir çocuk oyuncağıydı. Fakat 3-5 dakika sonra yemek odasının loş havasında Afife, yüzündeki aldatıcı ışıkları kaybettiği ve kalabalığın arasında tekrar silik ve ürkek bir dışarılık kadını haline geldiği zaman ben de yeniden bir ahlak inkılabı meydana geldi. Selim Bey'i, büyük ablayı, mirastaki evin duvarlarını kaplayan aile fotoğraflarını gözümün önüne getiriyor, Skalavakilerin bedbaht ve düşkün kızları için düşündüğüm fena şeylerden utanıyordum. Günler geçmeye başladı. Ara sıra İstanbul'a kaçamaklar yapıyordum. Bir defasında hakikaten son vapuru kaçırarak köşke dönemedim ve geceyi boş geçirmemek için arkadaşlarla bomp yaptım. Fakat buna mukabil geç vakit garsoniyerime götürdüğüm bir tanıdık bar artistini yatakta bırakarak ertesi sabah erkenden Üsküdar'a koştum. Görünürde Afife ile münasebetimizde endişe verecek bir şey kalmamıştı. Annemin yanında ve hatta ara sıra 3-5 dakika yalnız kaldığımız zamanlarda o tamamıyla eski sakin, makul Afife'ydi. Meselenin ehemmiyeti bana söyleyeceğini söylemekten ibaretmiş ve bunu yaptıktan sonra bütün ıstırabından kurtulmuş gibi görünüyordu. Hasılı, ihtiyatlı hareket etmek şartıyla haftayı kazasız atlatacağımızı kuvvetle umuyordum. Beni sevindiren başka bir cihette onun bir kadın izzeti nefsi için hakikaten ağır bir şey olan o geceki muameleme gücenmemiş olmasıydı. Aksi halde ne kadar gayret etse kendini tutamayacak, esasen sinirleri de bozuk olduğu için hiç olmazsa bir bakış, bir hareketle poyasını meydana vuracaktı. Ufukta herhangi bir tehlikenin görünmemesi misafirime göstermek istediğim yakınlığı kolaylaştırıyor, hatta buna ayrıca bir ufak zevk de katmaktan hali kalmıyordu. Havalar son derece iyi gitmekteydi. Gündüzleri annemi de yanımıza alarak bahçenin içinde adeta ufak seyahatler yapıyorduk. Seyahatler diyorum çünkü bakımsızlıktan bir yabani orman haline alan bu bahçede birbirine benzemeyen köşeler meydana gelmişti. Mesela arkadaki sık ağaçlıktaki etraflı şalmaşıklar ve dikenlerle örülmüş meydancıklarda, havuz başında, Çamlıca tepelerine bakan kameriyede yahut boğaza bakan terasta insan kendini adeta ayrı memleketler ve iklimlerde buluyordu. Afife ile annem yapışık hemşirelere dönmüşlerdi. Bir adım birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Annem uyukladığı zaman bile onun elini elinin içinde istiyor, uzun uzun saçlarıyla, kulaklarıyla, çenesiyle oynuyor, onunla teması kaybettiği zaman adeta rahatsız oluyordu. Ben çok kere karşılarında yere oturuyor veya uzanıyordum. Sohbetlerimiz çocuk konuşmaları gibi sade ve neşeliydi. Yalnız doğru dürüst konuşup dururken annemin çekiştirip kızarttığı kulaklar, avucunun içine alıp okşadığı çene, parmaklarının arasında sıkıştırdığı dudaklarla oynamak için bende de bir arzu uyanmaya başlıyordu. O zaman Afife'nin ilk günkü yadırgamalarından sonra yavaş yavaş Milas'taki haline gelmiş olan çehresi daha başkalaşıyor, alnında, gözlerinde, burun kanatlarındaki ışıklar çoğalmış görünüyordu. Onda anlaşılmaz bir hassasiyet hasıl olmuştu. Bakışlarındaki değişikliği derhal hissederek hafif bir ürperme ile başını kaldırıyor, bende her türlü ahlak ve arkadaşlık iddiasını iflas ettiren o garip cesaretiyle gözlerime bakmaya başlıyordu. O andan itibaren sözlerimiz yine aynı çocukça konuşmanın devamıydı. Fakat zihnim gayri ihtiyari bu mevzudan ayrılıyor ve yeniden sinik tefessüflerine başlıyordu. Fazilet, ahlak, daha bilmem ne. Güzel, pek güzel ama bu kadar sıkıntıya değer mi? Onu bu kadar senedir birbirimizi istedikten sonra bu belahatte bu kadar ısrar niçin? Belli ki bu kadın ufak bir teşvik bekleyerek yanıyor ve kendini hasta ediyor. İflah olmayacak bir budala tarafım var muhakkak benim. Daha evvel de söylediğim gibi 35'e yaklaşan yaşıyla artık geçmeye başlamış sayılan basit bir kadın sevmiş olmak ve münasebetimizin hala devam ettiğini görmek ilk önce kibrime dokunmuştu. Fakat şimdi bunun için de mazeret bulmuştum. Aşk denen şey haddi zatında toy çocuklara ve budalalara mahsus bir şeydir diyorum. Bunun Afife'nin şahsıyla alakası yok. Ben kime aşık olsam yine böyle kendimi küçülmüş görerek utanacaktım. Afife'yi şimdi sadece istiyorum. Yanında bulunmaktan zevk duyuyorum. Binaenaleyh bunda utanılacak hiçbir cihet yoktur. Böyle olmakla beraber fesatlığım yalnız fikirde kalıyor, Afife'yi baştan çıkarmak için hiçbir teşebbüste bulunmayı aklımdan geçirmiyordum. Evet, bu yolda bir teşebbüs, belki Afife'nin hastalığı içinde en radikal bir tedavi olacaktı. Fakat bu kadınlar garip mahluklardı, hiçbir şeyi tadında ve kararında bırakmayı bilmezlerdi. Bu maceradan sonra da belki yine gözlerini yumup tahayyüle devam edecek ve kendini belki eskisinden daha bedbaht bir vaziyete düşürecekti. Bir ikindi vakti annem Afife'nin yaptığı kağıttan bir yelpaze ile çocuk gibi oynarken başını sandalyesinin kenarına bırakmış ve uyumuştu. Onu rahatsız etmemek için sesimizi gittikçe alçaltmaya ve adeta işaretle konuşmaya başladık. Yakından göz göze bakışmamız, dudaklarımızla yaptığımız hareketler, fısıltılarımızı anlayabilmek için sarf ettiğimiz gayret konuşmamıza bir gizli anlaşma manzarası veriyordu. Masum olmayan bu jest bizde gayri ihtiyari iki suç ortağı ruhu uyandırıyor ve yavaş yavaş sükutumuzu bozuyordu. Bir tehlikeyi önlemek fikriyle ayağa kalktım ve Afife'yi daha normal bir sesle konuşabileceğimiz bir uzaklığa doğru götürmeye başladım. Fakat orada da bizi başka bir tehlike bekliyordu. Oğlunuz Milas'ta göreceğiniz gelmeyecek mi dedim. Senelerden beri onunla beraber yaşamaya alışmıştınız. Bu sualden maksadım Afife'ye analığını hatırlatmaktı. Çocuğun bu dakikada hayali bir üçüncü şahıs gibi aramıza girmesinin bizi daha salim ve temiz düşünceleri sevk edeceğini umuyordum. Fakat o kendisini hiç alakadar etmeyen bir şeyden bahsediyormuşum gibi sadece omuzlarını kaldırdı ve cevap vermedi. Sualim başka bir şekilde tekrar ettiğim zamansa sakin bir sesle "Çocuğu senelerden beri gözüm görmüyor." dedi. Bu cümle bana birdenbire dehşet verdi. Bir kadının çocuğundan bu lisanla bahsetmesi herhalde çok vahim bir şeydi ve daha fenası Afife bunu hissetmiyordu. İlk gecesi krize benzer bir halden korkarak yüzüne baktım. Hayır, çehresini ve gözlerini birdenbire ağır bir hüzün kaplamış olmasına rağmen normal ve sakin bir vaziyetteydi. Çocuğu senelerden beri gözüm görmüyor. Uzun seneler içinde bilmeden bu biçare kadının maneviyatında yaptığım tahribin derecesini zannederim ki bu basit itiraftan daha iyi gösterecek bir şey olamazdı. Küçük Skalavaki evvela babasıyla olan ihtilafa kurban gitmiş, bu adama karşı duyulan infial gayri ihtiyari ona da teşmil edilerek bir türlü tamamıyla benimsenememişti. Aksilik şuradaydı ki babanın ölümünden sonra ana oğul birbirlerine kaldıkları zamanda aralarına yine bir yabancı giriyor ve çocuk Afife'nin bir türlü inkişaf edemeyen analık sevgisinden hakkını alamayarak onun yanında bir nevi sığıntı vaziyetinde kalıyordu. Çocuğumu gözüm görmüyor. İlk geceki itiraf gibi bunu da cevapsız bırakmaya imkan yoktu. 40-50 adım uzağımızdaki salıncaklı sandalyesinin kenarına düşmüş başı ile bir çocuk uykusu uyuyan annemi ara sıra gözlerimle kontrol ederek alçak sesle yarım saatten fazla konuştuk. Sonra yanımıza çocuklar geldi. Onların gürültüsüyle annem gözlerini açarak bize gülümsemeye, işaretler etmeye başladı. Rastgele bir hava ve su bahsi konuşuyor gibi sözümüzü kestik. Fakat o gün, ertesi gün, daha ertesi gün her yalnız kalışta sözü hiçbir mukaddeme yapmadan bıraktığımız yerden aldık ve aynı sadelik ve sükunetle devam ettik. Havuz başındaki bahçe kanepelerinde yahut köşkün önündeki çakıl döşeli yollarda konuştuğumuzu yengeler ve daha başkaları uzaktan yahut pencerelerden görüyorlardı. Ara sıra onların suallerine verdiğimiz kısa cevaplarla faslıya uğrayan, yanımızdan geçenler oldukça muvakkaten kesilen bu konuşmalarda bu orta yaşlı ve sakin tavırlı kadının bana neler söyleyebildiğini keşfetmek peygamber kerametine mütevakkıftı.